Teşekkür ederiz Ufuk Hocam. Yine ben bir soru yöneltmek istiyorum. Dönemin yine yayınları ile ilgili ve partilerin, yani dönemin sol partilerin, İştirakikum Fıkrası, işte Türkiye Komünist Partisi, Osmanlı Sosyalist Partisi, bu gibi bu partilerin anayasalarında, daha doğrusu ortaya yaptıkları yayın ve propaganda da daha çok komünist düzeni eğitsel anlamda, yani komünizm nedir tarzı bir şey mi görüyoruz, yoksa bunlar eylemsel etkinliklerde mi bulunuyorlar? Yani şöyle düzelteyim sorumu. İnsanlara daha çok ideolojinin ne olduğunu mu anlatmaya çalışıyorlar, yoksa insanları örgütleyip sol siyasete yönelik eylem mi yapmaya çalışıyorlar?
Şimdi aslında ikisi bir arada diyelim. Mesela Mustafa Supi ve arkadaşları da Türkiye'ye geçmeden önce askeri bir şey de yolluyorlar, heyette yolluyorlar Kurtuluş Savaşı'na katılması yönünde. Yani hem kendini ifade etmek hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi tırnak içinde önümüzdeki süreç içinde yer almak ve kendi siyasi meşruiyet alanlarını genişletmek gibi derdi var. Ama Türk Halk İştirakiyon Fırkası'nın işte 1923'te ağır cezaları çarptırılması, bir de bu kadroların kendi içerisinden ihanetle karşı karşıya kalıp daha sonra Kadro Dergisi'ne işte Yakup Kadriler'in vesaire geçmesi zaten bir başka iç atomizasyona yol açıyor. Yani etine budun eki bu söylediğiniz anlamda. Hani bir yandan mücadele edecek, bir yandan kendini ifade edecek. Ya yani bir tür hayat memat meselesi, bir varoluş meselesi. Ya yani Gramsci'nin başına ne geliyorsa buradaki arkadaşlarımızın da başına o geliyor. Bir de kendi iç kavgaları var. Hani ilk başta satır arasında hani biraz Mustafa Sopi için kibirli miydi falan dediniz. Ya 1926'da TKP'nin kongresinde Şefik Hüsnü bahsetmiyor bile adını. Yani söz bile etmiyor yani. O yüzden bir yandan da bu kendi aralarındaki her siyasi yapılanmada gördüğümüz itiş kakışlar da var. O yüzden çok cüzi bir yapılanmayı bile bir tehdit olarak görmesi o dönemki iktidar sahiplerinin ve bir tasfiye politikası izlemesi hakikaten çok ilginç. Yani o kadar bir kırıntıya bile ki Kurtuluş Savaşı'nı destekleyen, omuz veren, karşı çıkmayan bir siyasi yapılanmaya bile tahammül edilmemesi ve işte Mustafa Supi ve arkadaşların o dönemde deniz kazasına uğradılar diye iddia edilmesi. Hani o dönem göremediniz, yanlışlık oldu falan. Peki Mustafa Supi'nin eşi aylarca elden eve, elden ele dolaştırılıyor ve sonunda kadıncağız çıldırıyor ve muhtemelen orada bir kimsesizler, yani kimse buna ya bu ne oluyor, ayıp değil mi, biz davet ettiğimiz insanlar, hiç böyle bir şey yok. Yani o dönemin iklimini anlamak açısından da çok ibret verici. Mustafa Supi'yi vuranı vurup onu vuranı vurmak falan, yani o dönemki bu hani faili meçhul cinayetlerin ilki diyebileceğimiz yapılanmalar iklimi görmek açısından siyasi iklimin hani kendi denetiminde olmayan yapılara sıcak bakmamasını görmek açısından yeterince ibret verici. Bu daha çok eskiden daha sağlıklı görünemiyordu. Dediğim gibi TÜSTAV belgeleri çok açık bir şekilde sorgusuz sualsiz bu meselelerin herhangi bir gizli saklı arka planı olmadığını hepimizin önüne koydu. Ama dediğim gibi bir ay sonra da Sovyet-Türkiye Anlaşması, yok Londra Konferansı falan derken bildiğimiz real siyasetin, politiğin zembereği devreye girdi maalesef değil.
Belki de dönemin en iyi açıklayan durumlardan biri de az evvel bahsettiğiniz Mustafa Supi'nin hocam Türkiye'ye orduyu olması, ama bir haber yok ne olduğu ya da nereye gittikleri. Türkiye'ye girdikleri biliniyor ama Kurtuluş Savaşı'na katılıp katılmadıkları ya da hangi yerde kullanıldıklarına dair hiçbir belge ve bilgi olmaması
Yani
dönemin...
birisinden haber alamıyorsan o insanlar belli ki tasfiye edilmiştir, yani o çok açık. Bir de bu Mustafa Supi ve arkadaşları içerisinde Mehmet Emin falan gibi doğrudan hani rejime çalışan kişiler de var. Onlar zaten çekip alınıyor. Yani bugünden bakınca bunları söyleyebiliyoruz. Normalde TKP kadrolarına eğer gelmesini istemiyorsaydınız Kars'tan geriye yollayabilirdiniz. 3 hafta kalıyorlar şehir kulübünde. Kars şehir kulübü. 3 hafta bekliyorlar. Yani geri çevirmeyip Anadolu'nun işlerine sokulması falan çok planlı programlı işler, yani kendiliğinden olan işler değil. Bugün hangi mesele öyle değil ki ya, bugün de baktığımızda 3 aşağı 5 yukarı tarih tekerrür ediyor maalesef.
Hocam yine bu ülkede belki sorulması en radikal olan sorulardan birini yöneltmek istiyorum. Evet. Mustafa Kemal'in dönemsel olarak düşündüğümüzde Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük korkusu Sovyet korkusu muydu? Yani ülkenin Sovyetleşmesi ve sol hareketlerin palazlanması korkusu siyasi anlamda düşündüğümüzde.
Tabii onu bir tehdit olarak görmesi, o yüzden yani Nutuk'ta bu yardımlardan falan bahsedilmemesi de büyük ölçüde bununla ilgili. Yani genel olarak sosyalizm, bir ya Marksizm ya da öyle diyelim, bir karşı güç olarak görülüyor. Ama genellikle pragmatik bir siyaset çerçevesinde bir şekilde birbirini idare etme. Yani zaten Sovyetler Birliği ile olan dostluk anlaşması, birbirimizin iç işlerine karışmayacağız. Yani sen benim gelip içimde solculuk yapmayacaksın. Ben de senin içinde bu konuda bir mutabakat olmuş ve o mutabakat uzunca bir zaman sürmüş. Bizim sol açısından da ilginç olan, hani vardır ya Türkiye solunda Stalinistler, Troçkistler falan filan. Ya o dönem işte Stalin de o Merkez Komitesi'nde, Troçki de öyle. Yani çok az insan ne oluyor demiş. Yani bir iki kişi. Rakowski'nin falan öyle bir sessiz soluğu çıkar gibi, genellikle sessizlikle karşılanmış bu durum.
Yine Mustafa Supi'nin de ortadan kaybolmasına yönelik Troçkistlerin Stalinleşme, insanları Stalinleşme, yani Stalinist davranmakla suçlaması gibi bir dedikodu var. Bu doğru mu hocam? Yani Troçki'nin Lenin'e getirdiği bir eleştiri söz konusu olduğu söyleniyor. Mustafa Supi'nin kaybolması ve Sovyetlerin buna ses çıkartmaması ile ilgili. Yoksa yani bu bir dedikodu mu?
Tabii o spekülasyon olur ama zaten mesele kişisel mesele değil. Bir parti aparatının, yani proletarya diktatörlüğü dediğiniz ve giderek proletarya üzerine bir diktatörlüğe dönüşmesi ve aslında 1936 Anayasası ile beraber yani Sovyetlerin seçme ve seçilme ilişkisinde belirleyiciyken bunun parti aparatına yönelik daralması gibi. Hani uzunca bir hikaye. Gerçi işi özetliyor. Yani mesela Lenin'in Sovyetler Birliği kurulduktan sonra ilk makalelerinden bir tanesi, şimdi rekabeti nasıl örgütleyeceğiz? Yani kapitalizmin negatif rekabeti karşısında acaba pozitif rekabet örgütlenebilir mi? Bunu örgütleyemediğiniz takdirde büyük ölçüde, yani işçi sınıfının kurtuluşu kendi eseridir cümlesini, işçi sınıfının kurtuluşu Jacobenlerin eseridir haline getirdiğinizde, o Jacobenler dünyanın her yerinde o toplumların bu sefer kurtarıcılardan kendimizi nasıl kurtaracağız diye dert olduğunu bize gösteriyor maalesef.
Hocam yine bu akşam denetim kurulu üyemizin muhteşem sorularıyla karşı karşıya, yine Okan Deniz hocamız sormuşlar. Biliyorsunuz Sovyetler'de uzun yıllar okuma yazma oranını arttırmak için bir politika uygulandı devlet eliyle. Aynısını biz Cumhuriyet döneminde de görüyoruz. Güzel olsun. Sovyetlerin ilk yıllarında ideolojiyi yaymadaki en büyük probleminin okuma yazma olduğunu iddia etmiş Okan hocamız. Aynısı da dönemsel olarak düşündüğümüzde Osmanlı'daki sol hareketlerin kuvvetlenmemesi için bir argüman olabilir mi?
Yani aslında demin ne dedik? Türkiye'de mesela ilk manifesto çevirisi Ermenice çevrilmiştir. Bu aydınlar, yani İttihat Terakki döneminden beri aydınların hemen hemen hepsi aslında Batı dillerine vakıftı. Yani bu Latin alfabesine geçişle beraber aslında okuma yazma oranlarında bir yükselme oldu. Bugün bakıldığında yani acaba mesela ben üniversitede doktora yaparken Osmanlıca dersi aldım. Osmanlıca dersi alınca ne oluyor? Dilinize daha hakim oluyorsunuz. sayenizde efendim dediğinizde o sayenin gölgenizde olduğunu bilirseniz dil kullanımımızı arttırılıyor falan. Yani bu meseleyi sadece dil faktörüne peki bağlamamak lazım ama hocam haklı tabii. Yani bu genel olarak eğitim meselesinde yaşanan devasa problemler ve ama esas olarak da iç savaş tabii. Yani Sovyetler açısından söylüyorum. İç savaş ciddi bir sıkıntı yaratıyor. Bütün öncü kadrolar büyük ölçüde tasfiye oluyor. Türkiye'de de o iç isyanlar süreci takrir-i sükun ve giderek bir daralmaya neden oluyor. İpek Çalışlar Mustafa Kemal Atatürk kitabında aslında olan Atatürk'le ilgilenen birçok kitap var ama en iyilerinden bir tanesi odur. Bunun arka planı ile ilgili çok etraflı bilgi verir.
Hocam yine özden olarak merak ettiğim konulardan bir tanesi. Islahat 1856, Tanzimat 1839, hemen ardından 876 birinci meşrutiyet. Ama bu döneme baktığımızda, özellikle Avrupa özelinde baktığımızda Rusya'da Çarlık Rusyası'nı görüyoruz ama bir 871 Paris Komünü'nü görüyoruz eş zamanlı olarak düşünüyoruz. Diğer taraftan yanlış hatırlamıyorsam 19'da kısa süreli bir Almanya'da sosyalist iktidarı var. Bunu felsefi ya da sol ideoloji anlamında düşündüğümüzde neden Avrupa'da bu oldu da bizde bu oldu? Yani neden bizde sol sadece düşünsel anlamda 1960'larda kitleleşti de sadece birkaç tane cesur insanın ya da gerçekten bu davaya gönül vermiş insanların meselesi haline gelip neden toplumsal tabana yayılamadı?
Tabii yani genel olarak Marksizme baktığımızda bir sanayi devrimi ürünü olduğunu söylemek fayda var. Hani şeyden beri hani Osmanlı'dan beri baktığınızda genel özel çatışması yani Asya tipi üretim tarzı tartışmalarından arkadaşlarımız bilirler. Yani miri arazi sisteminin özelleştirilmesiyle beraber oluşan genel özel ayrışması gibi temalarda oldukça geç bir döneme tekabül ediyor. İşte Paris Komünü dediğinizde sonuç itibariyle 72 gün. Yani Engels Paris Komünü bizim partimizdir demiş ama dikkat edin. Paris Komünü'ne dahil olmak üzere yani bugünden baktığımızda mesela orada yargıçların seçimle gelme hakkı esas görülmüştür. Yargıçlar seçimle gelsin. Bizdeki tartışmalara bakın. HSYK tartışmalarında hiç yargıçlar, savcılar seçimle mi gelsin, atamayla mı gelsin diye birbirimizi yedik yani. İşin içinden çıkamadık. Tarihsel olarak mesela batıdaki hani liberal düşünceye de baktığınızda büyük ölçüde mutlak otorite karşısında kuvvetlere ayrılma, iktidarın sınırlanması gibi liberal ilkeler değil mi? Türkiye'ye geldiğinde neredeyse baş düşman falan. Yani insanlar kuvvetler ayrımından karşı çıkıp o liberal değerlere eleştirel bakabiliyorlar. Yani acaba bu değerlerle sol ve sosyalist değerlerin hani özgürlükçü bir siyaset ekseninde hemhal olması mümkün değil mi diye çok fazla bakılamıyor. O zaman İttihat Terakki'nin ve büyük ölçüde devamcısı bir otoriter zihniyeti devamcısı haline gelebiliyorsunuz. Hani niye orada olmadı, niye burada olmadı, oldu burada olmadı diye bakmak bizim yakın tarihimizle ilgili haksızlıklar da içerebilir. Çünkü sonuç itibariyle 70'li yıllarda son derece kitlesel bir sol hareket vardı. Darbelerin bastırılması 10 yılda bir başımıza işler gelmesinde unutmayalım. Daha işte daha bir haftadır amirallerin şeyini tartıştık. Yani bildirgesini tartıştık. Bu ifade özgürlüğü müdür? Siyasete balans ayar mıdır diye. Toplum ortadan ikiye bölündü. Genellikle siyasetin alanının genişlediği siyasi demokrasinin olduğu ülkelerde solun kendini ete kemiğe büründürmesi daha kolay oluyor. Ama dediğim gibi sosyal hareketler, sendikal hareketler yükselmeden sadece reçete üreterek, prospektüs üreterek hiçbir hastayı iyi edemezsiniz. Yani prospektüs çok doğru da olsa ama hayatın içerisinde değilseniz o biraz Türkiye'de de biraz konformist ve orta sınıf solculuğuna doğru iş meylediyor ve yani bunu dönüştürmeden Ama dünya genelinde baktığınızda yani domatesin fiyatı nasıl belirlenecek dediğiniz. Bir kesim diyor ki liberal kesim piyasa belirleyecek. Diğer kesim diyor ki komuta ekonomisi, bürokrasi belirleyecek. Biz bugün ikisinin de doğru olmadığını görüyoruz. Peki doğrusu ne? Doğrusu yani kaynakların yeniden paylaşımı nasıl belirlenecek? Bizim buna bulduğumuz yanıt siyasi demokrasiyi aynı zamanda ekonomik demokrasiyle ete kemiğe büründürmek. Ama bunu ete kemiğe büründürmek demek ki çok kolay olmuyor ki. Dünya genelinde de o neoliberalizme karşı bir karşı hegemonya oluşturulamıyor. Şimdi işte bu pandemi nedeniyle sürecinde yani gemisini kurtaran kaptandır, altta kalanın canı çıksın tezlerinin doğru olmadığı ve hakikaten kamusal politikaların ne kadar önemli olduğu bir kere daha görüldü. Ama burada kullanım hakkı, sadece mülkiyet hakkı değil, tapu meselesi değil, kullanım hakkının da ne kadar önemli olduğu bizim Osmanlı'daki milli arazi tartışmasından Sovyetler Birliği'ndeki bürokratik despotizme kadar şimdi 21. yüzyılda bunları sorguluyoruz. Yani Türkiye'de halen duvar yıkılmadı gibi ortalıkta dolaşan insanlar var ama işte onların ne kadar marjinal olması biraz bu sorgulamayı yapıp 21. yüzyılın kendini güncelleyen bir siyasetini oluşturamamasıyla ilgili bir durum herhalde.
Bu hocam yine tarihimizde çok müstesna bir örnek olan bir soruyla, bu konuyla ilgili bir iki sorumuz gelmiş, yöneltmek istiyorum size. Sosyal demokrat fıkrası, 1918 sonları Doktor Hasan Rıza eski bir ihtiyaççı tarafından kuruluyor. Hiçbir başarı gösteremiyor ki dönemde zaten sosyal demokratların dünya genelinde bir başarısı söz konusu. Ve bir arkadaşımız bunun Mason olmasına dikkat çekmiş Doktor Hasan Rıza'nın. Biliyorsunuz Mustafa Supi ile de ilgili böyle bir iddia var. Buradan alıp Marx'ın ve atalarının Yahudi olmasına ya da kendisinin Yahudilikten dönme olmasına kadar giden bir perspektif var. Biz niye hocam bu her şeyi Yahudilikle bu kadar perspektifte, özellikle de sol düşünü bu perspektifte düşünmeye milletçe niye bu kadar meraklıyız?
Ya bu antisemitizmi zaten bir kenara bırakmak lazım. Bu genel olarak ırkçılık, yabancı düşmanlığı, antisemitizm falan bütün bunlar, İslamofobi buna da dahil edersek zaten bahsi diğer. Yani bu zaten mücadele edilmesi gereken bir zemin. Yani herhangi bir kişinin, sınıfın, çizginin özü itibariyle şöyle olduğunu söylediğiniz anda kendinizi bugünün neonazileriyle aynı noktada buluyorsunuz. 1918 koşullarında zaten kim siyaseten yükseliyordu ki sosyal demokratlar olduğu yerde kalsın? Yani 1918 koşulları zaten bir çöküş koşulları. Kimsenin kendini hani siyaseten var etme durumunun olmadığı şartlar. O şartları düşünmekte fayda var. Daha sonra tabii Birinci Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz enternasyonist solla ulusalcı sol ayrışıyor. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda kendi ülkelerinden yana olan solla barıştan yana, evrensel değerlerden yana solun ayrışmasının ben daha sonra da kendini ürettiğini görüyorum. Yani sadece mesela Masonluk dediniz, Mustafa Supi'yi bir yana bırakın, Mustafa Supi de dahil olmak üzere Enverlerin, Talatların, yani o dönem böyle bir Batı ile olan ilişkide böyle bir Masonik örgütlenme ağının olduğunu görmek mümkün. Ama buradan yola çıkarak işte dünyayı yöneten Masonlar, Yahudiler falan gibi komple teorileri var olan siyasi iradelerin sorumluluğunu ortadan alıyor. Yani diyelim Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump var, Biden var. Onun zaten bir siyasi sorumluluğu varken siz diyorsunuz ki hayır, arka planda büyük güçler var. Ya arka planda büyük güçlerin olmasına gerek yok ki sizin Trump'ı eleştirmeniz için. Yani bir tür siyasi iktidarların sorumluluğunu da göz ardı eden, aklayan komplo teorileri. Yani onları çok bence üzerinde durulacak bir yanı yok.
Mustafa Kemal ile Lenin ilişkisi için ne diyorsunuz hocam? Soruyu çok direkt sorduğumun farkındayım.
Yok işte demin söylediğim çerçeve son derece pragmatik bir ilişki. Onlar hani bir tür burjuva milliyetçisi olarak görüyor. Bizim taraftan da işte dayanışma içerisinde olunması gereken ama temkinli olması gereken Bolşevikler olarak görülüyor. O iç yazışmalara da baktığımızda hani Türkiye'deki ona paralel solun tasfiyesine yönelik çok büyük bir kararlılık var büyük ölçüde. O çerçevede son derece pragmatik bir ilişki. Onun dışında bir hani ideolojik bir mahiyet atfetmek, bir üçüncü dünyacılık atfetmek bir dönemler çok yaygın oldu gibi. Çok temenni yani bir karşılığının olmadığını yazışmalardan, o dönemin havasından çok açık bir şekilde görüyoruz.
Peki Mustafa Kemal'i bir sol düşmanı olarak addedebilir miyiz hocam?
Şöyle değerlendirelim. Mustafa Kemal'in kendisiyle Kemalizmi araştırmak lazım. Yani Mustafa Kemal esas itibariyle hani sol dostu ya da düşmanı demekten ziyade rejimin tahkimatı yönünde farklı görüşlere, yani kendi içindeki hizipler içerisinde de farklı görüşlere yer vermiyor. Ama bir tür üst yapı reformları dedikleri reformlarla hani kendisine sorulduğunda hani sosyal bazı adımlar atmak için siyasal istibdat uyguladık vurgusu yapıyor. O çerçevede değerlendirmek gerekiyor. Yani bir dostluk düşmanlık ilişkisinden öte yani 9 ukdenin ve daha sonra 6 okun dışındaki görüşlere sıcak bakmamak diyebilirim. Ama tabii bütün o TKP'nin tasfiyesine baktığınızda siyaseten sosyalistlere yönelik bir düşmanlık olduğu çok açık. Zaten o dönem TKP metinlerinde de bu açıkça ifade ediliyor.
Ufuk Hocam, biz topluluk olarak bugünü anlamak için tarihi bilmenin gerçekten önemli olduğu kanaatindeyiz. Bu kadar sol üstüne konuştuk. Biraz da güncel hakkında bir iki soru yöneltmek istiyorum. Size izin verirseniz. Hala solun bir birleşememesi, en azından solun Türkiye özelinde CHP ile özdeşleştirilmesi gibi bir durum konusu. Sizin de bu konuda çok çabalarınız oldu gerçekten solun birleştirilmesi adına. Ama hala bir yol kat edilebilmiş değil. Geçmişten yola çıkarak bugünü anlamamız perspektifinde soruyorum. Sol Türkiye'de güncel olarak nereye gidiyor hocam? Ve nereye gidiyor?
Yani şöyle bakalım, bu parti devleti modeli geldiğinde, başkanlık sistemi geldiğinde gelmesiyle beraber bunun bir tek hayırlı sonucu oldu. O da tıpkı Fransa'daki yarı başkanlık sistemi gibi 50+1 sistemi zorunlu olarak farklı eğilimleri yan yana getirdi. Yani bunu yerel seçimde gördük. Yani sorduğunuz soru tabii sosyalistleri kastederek belki sorulmuş bir soru ama yerel seçimlerde hayatın pratiği bütün siyasi yapıları yan yana getirdi ve sonuçta alındı. Demek ki belki sosyal demokratından sosyalistine, mütedeyinden liberaline, parti devleti modeline itiraz eden herkesin minimal bir siyasette yan yana gelmesi de bir farklı bir politik kültürü gerektiriyor. Yani uzlaşmak kötüdür, uzlaşmamak lazımdır tezleri doğru değil. Yani işçi hareketi bile greve gittiğinde sonuçta uzlaşmak ister. Sürekli greve gidersen aç kalırsın yani. Sonuçta 35 saatlik iş gününde uzlaşmak falan. Siyasette de işte adalet, demokrasi, hukukun temel ilkeleri konusunda uzlaşmak. Bu esnekliği bence göstermeye başladı. Mesela CHP'yi biz eskiden eleştirirdik. Çok dar bir çerçevede, otoriter bir laisizm içinde sınırlı kaldığı için. Şimdi buralarda bir Kılıçdaroğlu yönetiminin esnediği için sonuç aldığını görüyoruz. Ama sizin söylediğiniz yani sosyalist sola ilişkin biz sürekli bir birlik politikasını savunduk. Fakat birlik aynı zamanda bir ortalamacılığı gerektiriyor. Yani A'dan Z'ye yan yana geliyorsun, ortalamasını alıyorsun, ne olduğu belirsiz bir şey çıkıyor politik öğretirken. Ama aynı zamanda geleneksel soldan bir kopuş da avantgard düşünceleri gerektiriyor. Şimdi bu ikisi beraber nasıl olacak? Hem kendini yenileyeceksin hem de bütün renkleri içireceksin. Bu dünyanın en zor iş. Şimdi aranızda kimyacı arkadaşlar varsa bilirler. Yani simyadan kimyaya geçilmiyor yani. Bütün her maddeleri yan yana getirirsek altın olur diye bir şey yok. Hatta enerjiyi alıyor. Yani siyaset ürünü. Mesela bizim geçmiş ÖDP deneyim biraz öyle oldu. Proje olarak güzel bir projeydi. Fakat 70 tane sosyalist hareket yan yana gelip 70'lerin kavgasını yapınca aklı başında insanlar kaçtılar yani. Yani doktriner değil, hayattan beslenen ve hayatı dönüştürmeye yönelik daha esnek bir siyasete ihtiyaç var. Ben Z kuşağının, yani 2000 sonrası doğan kuşağının hele sırtlarını hiç böyle doktriner yüklerde olmadığını düşünüyorum. Belki biraz konu merkezli bakıyorlar ve daha esnek bakıyorlar siyasete. O yüzden hani genç kuşaklardan doğrusu umutluyum. Yani kuşakçılık yapmak istemem. Varsa yoksa 68 kuşağı demek istemem ama 68 kuşağı da geleceğe inen bir kuşaktı. O gelecek geldi, ne oldu? Ah, eski 68 günleri diye herkes o beğenmedikler 68 dönemini şimdi nostaljisini yapıyor. O hale de düşmemek lazım. Yani torunlarımıza anı anlatma meselesi değil siyaset. Dolayısıyla ben genç kuşakların kendi iç seslerini, kendi yolunu bulacaklarını düşünüyorum.
Hocam, topluluğumuz adına çok teşekkür ediyoruz.
Ben çok teşekkür ederim.
Bize vakit ayırdınız.
Aşk olsun.
Çok keyifli bir söyleşiydi.
Benim için
İlk önce kendi adıma, sonra topluluğum adına size çok teşekkür ediyorum.
Eyvallah.
Umarım ileride daha farklı etkinliklerle de sizinle birlikte olmayı çok isteriz hocam.
Tamamdır inşallah.
Çok sağ olun, teşekkür ederim. İzin verirseniz bir kapanış konuşması yaparak söyleşiyi bitirmek istiyorum Ufuk hocam. Değerli katılımcılar, hepinize teşekkür ediyoruz bu akşam bizleri yalnız bırakmadığınız için. Ufuk hocamızla milli mücadele döneminde sol üzerine güzel bir söyleşi yaptığımız kanaatindeyim. Sorularınız için, katılımınız için, chat yoluyla bana ulaştırdığınız öneriler için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. İnteraktif tarih söyleşileri farklı konuklarla, farklı konularla devam edecek. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Topluluğumuzun sosyal medya hesaplarından takip etmeyi lütfen unutmayın. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar Ufuk hocam. Teşekkür ederim.
Eyvallah, iyi akşamlar. Görüşmek üzere.